Ayrım 25, Yaşam ve Yazgı, 3. Kitap, Vasili Grossman, sayfa 276, 52. Bölüm. Novikov'un tank kol ordusu 3 hafta sonra cephe yedeğine çekildi. Kol ordunun personel takviyesi yapması, tankları onarması gerekiyordu. İnsanlar ve makineler 400 kilometreyi çarpışa çarpışa geçerken yorulmuşlardı. Yedeğe çekilme emriyle aynı zamanda Albay Novikov'un Moskova'ya, Genelkurmay'a ve Yüksek Komuta Kadroları Genel Müdürlüğü'ne çağrılmasıyla ilgili bir emir daha alınmıştı. Ve Novikov'un kol orduya geri dönüp dönmeyeceği hiç belli değildi. O yokken komuta görevi geçici olarak Tuğgeneral Noydobnov'a verilmişti. Bundan birkaç gün önce Tugay Komiseri Getmanov, Parti Merkez Komitesi'nin çok yakın bir gelecekte kendisini geri çağırmaya karar verdiğini haber almıştı. Getmanov, Donbas'ın kurtarılmış bölgelerinden birinde bölge sekreteri olarak çalışacaktı. Merkez Komitesi bu işe özel bir önem veriyordu. Novikov'un Moskova'ya çağrılma emri cephe karargahında ve tank savar kuvvetler dairesinde dedikodulara neden olmuştu. Bazıları bu çağrının hiçbir şey ifade etmediğini, Novikov'un Moskova'da kısa bir süre kalıp geri döneceğini ve kol ordunun komutasını alacağını söylüyorlardı. Bazıları da bu işin saldırının en kızgın zamanında 10 saatlik dinlenme konusunda Novikov tarafından verilen hatalı emirle ve kol ordunun saldırıya geçmede Novikov tarafından geciktirilmesiyle ilgili olduğunu söylüyorlardı. Diğerleri onun büyük hizmetleri olan kol ordu komiseriyle ve kurmay başkanıyla geçinemediği görüşündeydiler. Her şeyden haberdar bir adam olan cephe askeri kurul sekreteri, birisinin Novikov'u gözden düşürücü özel ilişkilerde bulunmakla suçladığını söylemişti. Askeri kurul sekreteri aynı zamanda Novikov'un başına gelen aksiliklerin onunla kol ordu komiseri arasında ortaya çıkan geçimsizlikle ilgili olduğu görüşündeydi. Ama görünüşe bakılırsa öyle değildi. Askeri kurul sekreteri Getmanov'un en yüksek makamlara yazdığı mektubu kendi gözleriyle okumuştu. Getmanov bu mektupta Novikov'un kol ordu komutanlığından uzaklaştırılmasına karşı çıkıyor, Novikov'un üstün askeri yeteneğe sahip mükemmel bir komutan, siyasi ve ahlaki bakımdan kusursuz bir insan olduğunu yazıyordu. Ancak Novikov'un Moskova'ya çağrılma emrini aldığı gece sıkıntılar içinde geçirdiği nice uykusuz geceden sonra ilk kez sabaha kadar mışıl mışıl uyumuş olması çok şaşırtıcıydı. 53. Bölüm. Sanki gümbürdeyen bir tren şutrumu alıp götürüyordu ve bu trende insanın ev sessizliğini düşünmesi ve anımsaması tuhaf oluyordu. Zaman yoğunlaşmış olaylarla, insanlarla, telefon sesleriyle dolmuştu. Şişakov'un Şutrum'un evine geldiği, mültefit ve kibar bir şekilde Şutrum'un hatırını sorduğu, olanların hepsini unutturan esprili ve samimi açıklamalar yaptığı gün sanki 10 yıl önceydi. Şutrum kendisini mahvetmeye çalışmış insanların ondan yana bakmaya utanacaklarını düşünüyordu. Ama onlar Şutrum'un enstitüye geldiği gün sevinç içinde Şutrum'la selamlaşmışlar, sadakat ve dostluk dolu bakışlarla gözlerinin içine bakmışlardı. Bu insanların gerçekten samimi olmaları, gerçekten artık sadece ve sadece Şutrum'un iyiliğini istemeleri çok şaşırtıcıydı. Şimdi yine çalışmasıyla ilgili pek çok güzel söz duyuyordu. Malenkov onu çağırmış ve dikkatli, zeki, kara gözlerini Şutrum'a dikerek 40 dakika konuşmuştu. Malenkov'un onun çalışmasından haberdar olması ve özel terimleri oldukça rahat kullanması Şutrum'u şaşırtmıştı. Malenkov'un vedalaşma anında söylediği şu sözler Şutrum'u hayrete düşürmüştü. ''Fizik teorisi alanındaki çalışmanıza herhangi bir ölçüde engel çıkarırsak üzüleceğiz. Teori olmadan pratik olmayacağını çok iyi biliyoruz.'' Şutrum bu tür sözler duymayı hiç beklemiyordu. Malenkov'la görüştüğünün ertesi güne Alexey Alekseyevich Şişakov'un kaygılı, soru soran bakışlarını görmek ve evinde toplantı yapan Şişakov tarafından toplantıya çağrılmadığı için bir zamanlar gücendiğini ve hakarete uğradığını anımsamak tuhaftı. Yine sevimli ve samimiydi Markov, Savostyanov espriler yapıyor ve dalga geçiyordu. Gurevich laboratuvara gelmiş, Şıtrum'a sarılmış. Ne kadar sevindim, ne kadar sevindim. Siz şanslı Benjamin'siniz demişti. İşte yine trendeydi. Şıtrum'a laboratuvarını esas olarak bağımsız bir araştırma kurumu kurmaya gerek duyup duymadığını soruyorlardı. Özel bir uçakla Ural'a gidiyordu. Halk komiser yardımcısı da onunla birlikte uçaktaydı. Emrine araba tahsis etmişlerdi. Ve Lyudmila Nikolayevna özel mağazaya arabayla gidiyor. Birkaç hafta önce onu tanımama gayreti içindeki kadınları da götürüp getiriyordu. Daha önce zor ve karışık görünen her şey kolaylıkla kendiliğinden oluyordu. Genç Landesman duygulanmıştı. Kovçenko onu evinden telefonla aramıştı. Dubenkov, Şıtrum'un laboratuvarına giriş işlemlerini bir saat içinde halletmişti. Kazan'dan gelen Anna Naumovna Weisspapir, Şıtrum'a iki gün içinde çağrıldığını ve işlemlerinin tamamlandığını, Moskova'da ise Kovçenko'nun onu aldırmak üzere istasyona araba gönderdiğini anlatmıştı. Dubenkov Anna Stepanovna'ya işe yeniden alındığını ve gelmediği günlerin parasını müdür yardımcısıyla varılan uzlaşmaya göre tam olarak ödeneceğini yazılı olarak bildirmişti. Yeni elemanları sürekli yedirip içiriyorlardı. Onlar da gülerek bütün işlerini sabahtan akşama dek özel yemekhanelere götürülmek ve yiyip içmek olduğunu söylüyorlardı. Ama işleri elbette sadece bu değildi. Şıtrum'un laboratuvarına monte edilen cihaz ona artık o kadar da mükemmel görünmüyordu. Şıtrum cihazın bir yıl sonra Stephenson'un ilk lokomotifi roket gibi tebessüm uyandıracağını düşünüyordu. Şıtrum'un yaşamında olan biten her şey hem normal hem de son derece anormal görünüyordu. Şıtrum'un çalışması madem gerçekten önemli ve ilginçti de neden övgüye değer görülmemişti? Landesman yetenekli bir bilim adamıydı. O zaman enstitüde çalışamamasının nedeni neydi? Anna Naumovna da yeri doldurulamaz bir insandı. Öyleyse niye Kazan'da kalması gerekmişti? Şıtrum bu arada eğer Stalin'in telefonu olmasaydı, Viktor Pavlovich'in üstün çalışmalarını enstitüde hiç kimsenin övmeyeceğini de, Landesman'ın onca yeteneğiyle işsiz dolaşacağını da biliyordu. Ama Stalin'in telefonu bir rastlantı değildi. Geçici bir arzu, bir kapris değildi. Stalin devlet demekti. Devletin geçici arzuları ve kaprisleri olmaz. Yeni elemanların alınması, planların yapılması, cihazla ilgili sipariş verilen parçaların yerine yerleştirilmesi, toplantı gibi organizasyon işleri Şıtrum'a giderek daha çok zamanını alacak gibi geliyordu. Ama otomobiller hızlı gidiyor, toplantılar kısa sürüyor, toplantılara kimse geç kalmıyor, Şıtrum'un istekleri kolayca yerine getiriliyor ve Şıtrum en değerli sabah saatlerini sürekli olarak laboratuvarda geçiriyordu. Bu en önemli iş saatlerinde özgürdü. Hiç kimse onu rahatsız etmiyor, o da dikkatini uğraştığı konuya veriyordu. Çalışmaları kendi çalışması olarak kalıyordu. Gogol'ün portre öyküsündeki ressamın başına gelenlere hiç benzemiyordu. Hiç kimse onun bilimsel alanına girmeye yeltenmiyordu. Oysa en çok bundan kaygılanıyordu. Gerçekten özgürüm diyordu hayretle. Viktor Pavlovich mühendis Artelev'in askeri fabrikalara ham madde, enerji, tezgah sağlanması konusunda, bu fabrikalarda sürüncemeye yer olmadığı konusunda Kazan'da ileri sürdüğü düşünceleri anımsadı bir ara. Evet diye düşündü Viktor Pavlovich, uçan halı gibi tam bürokrasi yokken bürokrasi ortaya çıkıyor. Devletin başlıca amaçlarına hizmet eden şey ekspres hızıyla gidiyor. Bürokrasinin gücü iki çelişki barındırıyor içinde. Bu güç herhangi bir hareketi durdurabilir ama aynı zamanda yer çekimi sınırları dışına bile çıksa benzeri görülmemiş bir hızla verebilir harekete. Ama Kazan'da küçücük bir odada yaptıkları akşam sohbetlerini şimdi arada bir ilgisizce anımsıyordu. Ve Madyarov artık ona o kadar mükemmel, o kadar zeki biri olarak görünmüyordu. Madyarov'un başına neler geldiğini düşünmek artık onu o kadar rahatsız etmiyor. Karimov'un Madyarov'dan, Madyarov'un da Karimov'dan korkusu o kadar sık ve o kadar ısrarla aklına gelmiyordu. Olanların hepsi ister istemez doğal ve normal görünmeye başlamıştı. Şutrum'un yaşadığı hayat kural haline almıştı. Şutrum bu hayata alışmaya başlamıştı. Eski hayatı bir istisna gibi görünmeye, Şutrum bu hayatı unutmaya başlamıştı. Artelev'in düşünceleri o kadar doğru muydu? Eskiden personel dairesine girer girmez Dubenkov'un bakışlarını üzerinde hissederek kızar sinirlenirdi. Fakat Dubenkov'un hatır gönül sayan iyi yürekli biri olduğu görülüyordu. Şutrum'a telefon ediyor ve şöyle diyordu. Ben Dubenkov, rahatsız etmedim ya Viktor Pavlovich. Kovçenko yoluna çıkan herkesi mahvedebilecek hain ve zalim bir entrikacı, işin can damarına karşı ilgisiz yazılı olmayan bir takım gizli talimatlar dünyasından gelmiş biri olarak görünürdü ona. Fakat Kovçenko'nun bambaşka özelliklere sahip olduğu ortaya çıkmıştı. Her gün Şutrum'un laboratuvarına uğruyor, samimi davranıyor, Anna Naumovna ile şakalaşıyordu ve gerçek bir demokrat gibi görünüyordu. Herkesle el sıkışıyor, tesviyecilerle, makinistlerle sohbet ediyordu. Kendisi de gençliğinde bir atölyede tornacı olarak çalışmıştı. Şişakov Şutrum'un yıllardır sevmediği biriydi. Bir gün ona yemeğe gitmiş ve Alexey Alekseyevich Şişakov'un konuksever, boğazına düşkün, espri yapmayı, fıkra anlatmayı, iyi cins konyak içmeyi seven, gravür koleksiyonu yapan biri olduğunu anlamıştı. Asıl önemlisi Şutrum'un teorisinin hayranı olduğu ortaya çıkmıştı. ''Zaferi ben kazandım.'' diye düşünüyordu Şutrum. Ama kazandığı zaferin büyük bir zafer olmadığının farkındaydı. İlişkide bulunduğu insanlar ona karşı tavırlarını değiştirmişlerdi. Bu insanların ona engel olmayıp yardım etmelerinin nedeni de zekasının, yeteneğinin gücüyle ya da daha başka bir güçle onları hayran bırakması değildi. Yine de seviniyordu. Zaferi o kazanmıştı. Hemen hemen her akşam radyoda son dakika haberleri veriliyordu. Sovyet ordularının hücumu giderek genişliyordu. Kendi yaşamının kurallara uygun akışını savaşın normal akışıyla, halkın, ordunun, devletin zaferiyle bağdaştırmak, Viktor Pavlovich artık çok basit ve çok kolay geliyordu. Ancak işin o kadar da basit olmadığını biliyor, herkesçe bilinen en basit gerçeği görme isteğiyle ''Burada da Stalin, orada da Stalin, yaşasın Stalin'' diyerek dalga geçiyordu. Ona öyle geliyordu ki yöneticiler ve parti üyeleri aile çevrelerinde kadroların ideolojik saflığı üzerine konuşuyorlar, belgeleri kırmızı kalemle imzalıyorlar, eşlerine parti tarihi üzerine kısa dersleri yüksek sesle okuyorlar, düşlerinde ise geçici kuralları ve zorunlu talimatları görüyorlardı. Bu insanlar beklenmedik bir anda Şutrum'un karşısına farklı insan yönleriyle çıkmışlardı. Enstitü Parti Komitesi Sekreteri Ramskov'un balıkçı olduğu, savaştan önce karısı ve oğullarıyla birlikte Ural nehirlerinde tekneyle yolculuk yaptıkları anlaşılmıştı. ''Ah Viktor Pavlovich'' diyordu Ramskov, ''hayatta bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Şafakta çıkıyorsun, çiğler parlıyor, kıyıda kumlar soğuk, oltaları atıyorsun, su henüz karanlık, kendi aleminde sana bir şeyler vaat ediyor.'' ''Savaş bitsin, sizi de balıkçı birliğimize alacağım.'' Kovçenko bir gün Şutrum'a çocuk hastalıklarından söz etmişti. Şutrum onun raşitizm ve anjin tedavi yöntemleri hakkındaki bilgilerine şaşıp kalmıştı. Kasyan Terentyevich'in iki öz çocuğu dışında küçük bir İspanyol çocuğunu da evlat edindiği anlaşılmıştı. Küçük İspanyol sık sık hastalanıyordu ve Kasyan Terentyevich çocuğun tedavisiyle bizzat ilgileniyordu. Hatta can sıkıcı Sveç'in bile Şutrum'a 1941 yılının soğuk kışında kurtarmayı başardığı kaktüs koleksiyonunu anlatıyordu. ''Tanrı hakkı için fena insanlar değillermiş.'' diye düşünüyordu Şutrum. ''Her insanın içinde insanca bir şeyler var.'' Kuşkusuz Şutrum bütün bu değişikliklerin genel anlamda hiçbir şeyi değiştirmediğini ruhunun derinlerinde anlıyordu. Aptal değildi, arsız da değildi, düşünebiliyordu. Şu günlerde aklına Krimov'un askeri savcılıkta baş sorgu yargıcı olan eski arkadaşı Bagryanov hakkında anlattığı hikaye gelmişti. Bagryanov 1937 yılında tutuklanmış, 1939'da Beria'nın kısa liberalizm döneminde kamptan salıverilmiş ve Moskova'ya geri dönmüştü. Krimov Bagryanov'un üstünde yırtık bir gömlek ve pantolon, cebinde kampın verdiği belgeyle gece vakti istasyondan doğruca onun evine geldiğini anlatıyordu. Bu ilk gece özgürlüksever konuşmalar yapmış, kamptaki herkese açılmış, arıcılık ve bahçıvanlık yapmaya niyetlenmiş. Ama konuşmaları yavaş yavaş eski yaşamına döndüğü ölçüde değişiyormuş. Krimov Bagryanov'un ideolojisinin nasıl yavaş yavaş adım adım değiştiğini gülerek anlatıyordu. Askeri pantolonunu ve ceketini geri vermişler, hala liberal olan görüşleri bu aşamaya uygun düşüyormuş. Ama yine de artık Danton gibi öfkesini açığa vurmuyormuş. Ama kamp belgesinin yerine ona Moskova pasaportu vermişler ve bir anda her şey gerçekten akıllıca şeklindeki Hegelvari mevzilere geçme isteği hissedilmiş kendisinde. Daha sonra apartman dairesini geri vermişler ve yeni bir biçimde konuşmaya başlamış kamplarda Sovyet devletine düşman, hüküm giymiş oldukça fazla sayıda insan bulunduğunu söylemiş. Sonra nişanını geri vermişler. Sonra partide önceden geçen süresini de tanıyarak onu yeniden parti üyesi yapmışlar. Krimov'un parti içinde yaşadığı tatsızlıklar tam da bu sıralarda başlamış. Bagryanov ona artık telefon etmiyormuş. Bir gün Krimov onunla karşılaşmış. Askeri gömleğinin yakasında iki eşkenar dörtgen işaret bulunan Bagryanov, Sovyetler Birliği savcılığının kapısında duran bir arabadan iniyormuş. Yırtık gömlekli adamın cebinde kampın verdiği belgeyle bir gece vakti Krimov'un evinde otururken suçsuz yere mahkum olmuş insanlar ve kör şiddet üzerine konuşmasından 8 ay sonra oluyormuş bu. "Ben de o gece onu dinleyince savcılık için ebediyen bir kayıp olduğunu düşünüyordum," diyordu Krimov kötü kötü gülerek. Elbette Viktor Pavlovich'in bu hikayeyi anımsaması ve Nadia ile Lyudmila Nikolayevna'ya anlatması boşuna değildi. Onun 1937 yılında ölen insanlara karşı tavrında hiçbir değişiklik olmamıştı. Stalin'in sertliklerinden eskisi gibi dehşete düşüyordu. Şıtrum diye birinin başarının üvey evladı ya da şımarık çocuğu olmasıyla insanların yaşamı değişmez. Kolektifleştirme döneminde öldürülen, 1937 yılında kurşuna dizilen insanlar, şıtrum diye birine nişan ve madalya verilmesi ya da verilmemesi, Malenkov'un evine çağrılması ya da Şişakov'un evindeki çaya çağrılanlar listesine alınmaması yüzünden dirilmezler. Viktor Pavlovich bunların hepsini çok iyi anlamıştı. Yine de bunu anımsamasında ve algılamasında yeni bir şey vardı. Bilemiyordu. Ya içinde eski heyecan, konuşma ve basın özgürlüğü konusunda eski özlem yoktu ya da suçsuz yere öldürülmüş insanları düşünmek ruhunu artık eskisi kadar çok yakmıyordu. Yoksa bu durum sabah akşam ve gece sürekli olarak hissettiği şiddetli korkuyu artık hissetmemesiyle mi ilgiliydi? Viktor Pavlovich Kovchenko'nun da, Dubenkov'un da, Svechin'in de, Prasolov'un da, Shishakov'un da, Gurevich'in de, daha pek çoklarının da kendisine karşı tavırlarını değiştirdikleri için daha iyi insanlar olmadıklarının farkındaydı. Şıtrumu ve şıtrumun çalışmasını fanatik bir inatla kötülemeye devam eden Gavronov dürüsttü. Şıtrum Nadia'ya şöyle demişti: "Biliyor musun, bence kendine zarar versen de kendi gerici inançlarını savunmak, mevki hırsı yüzünden Gertsen'i ve Dobrol Yubov'u savunmaktan daha iyidir." Kendini kontrol edebildiği, düşüncelerinin arkasında olmayı sürdürdüğü için kızının karşısında gurur duyuyordu. Pek çok kişinin başına gelmiş olan şey onun başına gelmiyor ve kazandığı başarı görüşlerini, bağlılığını, arkadaş seçimini etkilemiyordu. Nadia bir zamanlar onun böyle bir günah işlediğinden boş yere işkillenmişti. Kaçın kurasıydı o, yaşamında her şey değişiyordu. Ama o yine de değişmiyordu. Eskimiş takım elbisesini, kırış kırış olmuş kravatlarını, topukları çarpılmış ayakkabılarını değiştirmiyordu. Eskiden olduğu gibi kesilmemiş karma karışık saçlarla doluşuyor, eskiden olduğu gibi en önemli toplantılara tıraş olmadan gidiyordu. Eskisi gibi kapıcılarla ve asansörcülerle sohbet etmeyi seviyordu. İnsan zaaflarına eskiden olduğu gibi tepeden, küçümseyerek bakıyor, pek çok insanın korkaklığını kınıyordu. "İşte bak, ben teslim olmadım, eğilmedim, dik durdum, pişman olduğumu söylemedim. onlar bana geldiler düşüncesi, tesellisi oluyordu onun. Karısına sık sık, çevrede ne çok önemsiz adam var, insanlar dürüst olma haklarını korumaktan ne kadar korkuyorlar, nasıl kolayca teslim oluyorlar, uzlaştırıcılık, acınası davranışlar ne kadar çok diyordu. Hatta Çepıjin'i bile, onun turizme de, dağcılığa da gösterdiği aşırı ilgide yaşamın zorlukları karşısında duyduğu bilinçsiz korku, enstitüden ayrılmasında ise yaşamımızın en önemli sorunu karşısında duyduğu bilinçli korku var, diye kınayarak aklından geçirmişti bir keresinde. Elbette yine de içinde bir şeyler değişiyordu, bunu hissediyordu. Ama tam olarak ne olduğunu anlayamıyordu.
25. ayrımın sonu. Sayfa 286.